Ayrım 10, Yaratılış, Eduardo Galeano, sayfa 116. 1533 Riobamba, Alvarado. Gemiler 6 ay önce Puerto Viejo'da demirlediler. Pedro de Alvarado bakir bir krallık vaatlerine kapılarak Guatemala'dan yola çıktı. Onunla birlikte 500 İspanyol ve 2000 Kızılderili ve Siyah Köle geldi. Haberciler şimdi elinde bulunan güç orada seni bekleyenin yanında bir hiç kalır. Tumbes'in kuzeyinde şan ve zenginliğini kat kat arttıracaksın. Güney artık Pizarro ve Almagro'nun egemenliğinde ama o inanılmaz Quito krallığı kimseye ait değil demişlerdi. Kıyı köylerinde altın, gümüş ve zümrüt buldular. Çabucak edinilmiş servetleri yüklenip dağlara doğru yola koyuldular. Yağmur ormanları, bataklıklar, bir günde öldüren ya da çıldırtan sıtmalar ve dehşet verici volkanik kül yağmurlarıyla karşılaştılar. Antların eteklerinde kar fırtınaları, bıçak gibi kesen rüzgarlar, soğuk nedir bilmeyen kölelerin gövdelerinin işini bitirdi. Birçok İspanyol dağlarda bıraktı kemiklerini. Atların kolanlarını sıkmak için attan inen askerler sonsuza dek donup kaldılar. Ganimetler vadilerin dibine atıldı. Alvarado altın önerdi, askerler ise yiyecek ve barınak istediler. Gözleri göz kamaştırıcı kardan yandı. Hiç durmadan patikadan yukarı saldırdı Alvarado. Yere düşen kölelerin ve geldiklerine pişman olan askerlerin kafasını bir kılıç darbesiyle kesmeye başladı. En dayanıklılar yarı ölü yarı diri, kasları buzlanmış, kanları donmuş olarak platoya çıkmayı başardılar. Bugün sonunda İnkaların krallık yolunu, Quito'ya, cennete giden yolu buldular. Geldikleri anda çamurun içinde taze nal izleri görüyorlar. Komutan Benalcázar onlardan önce davrandı. 1533 Quito, bu kent kendini öldürüyor. Benalcázar'ın adamları durdurulmaz biçimde giriyorlar içeri. İnkalara düşman binlerce Kızılderili onlar için casusluk yapıyor, dövüşüyorlar. Üç savaştan sonra sonuç belli oldu. Geri çekilmek zorunda kalan General Rumi Nahui, Quito'yu ateşe veriyor. İşgalciler onu canlı ele geçirmeyi ve mezarlardan çıkarabilecekleri hazine dışında bir şey bulmayı başaramayacaklar. Quito kenti Atahualpa'nın beşiği ve tahtı, iki yanardağ arasında dev bir ateş. Şimdiye kadar sırtından yara almamış olan Rumi Nahui yükselen alevlere arkasını dönüyor. Gözlerinde yaşlar var, dumandan. 1533 Barcelona, Kutsal Savaşlar. Amerika'dan iyi haberler geliyor. İmparator gözlerini kapıyor, yaklaşan yelkenleri görüyor. Zift ve tuz kokusunu içine çekiyor. İmparator okyanus gibi gelgit gibi nefes alıyor ve hazineyle şişmiş gemileri hızlandırmak için üflüyor. Yazgı ona Vizcaya'da ne kadar demir varsa altın ve gümüşün o kadar bol olduğu yeni bir krallık armağan etti kısa süre önce. İnanılmaz ganimetler yolda. Bununla sonunda boğazına basan tefecileri sakinleştirmeyi ve düşlerinde bile tek bir sikke görmeyen askerlerine, İsviçreli mızrakçılara, Alman paralı askerlere ve İspanyol atlılara maaşlarını ödeyebilecek. Atahualpa'nın fidyesi Viyana kapılarına kadar dayanan İslam hilaline ve Almanya'da Luther'i izleyen sapkınlara karşı kutsal savaşları finanse edecek. İmparator Sultan Süleyman ile yaşlı korsan Barbaros'u Akdeniz'den silmek için büyük bir donanma donatacak. Ayna savaş tanrısının görüntüsünü yansıtıyor. Boğazlığına ve göğüslüğünün kıyılarına oymalar yapılmış hareli zırh, tüylü miğfer, görkemli güneşinin aydınlattığı yüz, kederli gözlerin üstünde diken diken kaşlar, öne çıkık sakallı çene. İmparator Cezayir'i düşleyip Konstantinopolis'in çağrısını işitiyor. Kafir ellerine düşen Tunus'ta İsa'nın generalini bekliyor. 1533 Sevilla, İnkaların hazinesi. İlk gemiden Sevilla iskelelerine altın ve gümüş fırlatılıyor. Öküzler arabaların içindeki dolu fıçıları ticaret odasına taşıyorlar. Boşaltmayı izlemek üzere toplanan kalabalıktan şaşkınlık mırıltıları yükseliyor. Gizemli şeylerden okyanusun ötesindeki yenik hükümdardan söz ediliyor. İskelelerin karşısındaki meyhaneden kol kola iki adam, iki sarhoş çıkıyor. Kalabalığa katılıp tiz seslerle noterin yerini soruyorlar. İnkaların hazinesi değil onların kutladıkları. Yüzleri iyi şaraplı bir oturumdan ve yaptıkları çok nazik anlaşmadan kızarmış. Karılarını değiştirmeye karar verdiler. Sen benimkini al, pırlanta gibidir. Ben seninkini alayım. Gerçi pek bir şey yetmez ama. Şimdi de bunu resmileştirmek için bir noter arıyorlar. Umurlarında bile değil Peru'nun altın ve gümüşü, hazineyle birlikte gelen kazazede de gözleri kamaşmış kalabalığın umurunda değil. Ateşi fark eden bir gemi onu bir Karayip adacığından kurtardı. Adı Pedro Serrano. 9 yıl önce bir deniz kazasından yüzerek kurtulmuştu. Saçını minder olarak, sakalını önlük olarak kullanıyor. Derisi kayış gibi ve onu gemiye aldıklarından beri susmadı. Şimdi şamatanın ortasında öyküsünü anlatmayı sürdürüyor. Kimse dinlemiyor. 1534 Rio Bamba, enflasyon. Atahualpa'da altın olduğu haberi Santo Domingo'ya ulaştığında herkes gemi aramaya başladı. Kızılderili taciri Alonso Hernandez aceleyle ilk yola çıkanlardandı. Panama'da karaya çıktı ve Tumbes'e vardığında kendine bir at satın aldı. Tumbes'te at fiyatları Panama'dakinin 7 katı, Santo Domingo'dakinin ise 30 katıydı. Dağlara tırmanış sırasında Hernandez yeniden yaya kaldı. Quito yolculuğunu tamamlamak için bir at daha alıyor. Santo Domingo fiyatının 90 katını ödüyor. 350 pezoya bir siyah köle de satın alıyor. Rio Bamba'da bir at bir adamdan 8 kat daha pahalı. Bu topraklarda her şey satılık, çamur ve kanla lekelenmiş bayraklar bile. Her şeyin fiyatı çok pahalı, 2 tabaka kağıt için 1 çubuk altın isteniyor. Yeni gelen tüccarlar tek bir kılıç bile çekmeden İspanyol fatihleri yeniyorlar. 1535 Cusco, pirinçten taht. Başka bir kralın vasalı olan küçük kralın dizlerinde altın bir asa değil, renkli cam parçacıkları parlayan bir sopa var. Manco Inca başına kızıl püskülü takmış ama güneşin parlamadığı göğsünde 3'lü altın gerdanlık eksik, kulaklarından da o görkemli diskler sallanmıyor. Altın ve gümüş iplikle örülmüş, Vicuña yönünden pelerin yok. Atahualpa'nın kardeşi düşmanı ve varisinin sırtında. Rüzgarın dövdüğü bayraklardan yok olan şahinler yerlerini Avrupa İmparatoru'nun kartallarına bıraktılar. Pizarro'nun taç giydirdiği İnka'nın önünde kimse diz çökmüyor. 1536 Meksiko kenti, Motolinia. Papaz Toribio de Motolinia yalın ayak tepeye tırmanıyor, sırtında ağır bir torba taşıyor. Motolinia, yerel dilde yoksul ve acılı kişileri tanımlayan sözcük. Yıllarca önce Veracruz limanından şimdi olduğu gibi çıplak ayakla yürüyerek geldiği zaman kendisine bu adın verilmesine neden olan yamalı, eski püskü cübbe var sırtında hala. Yamacın üstünde duruyor, ayaklarının dibinde o kocaman göl uzanıyor, ortasında Meksiko kenti parıldıyor. Motolinia eliyle alnını sıvazlıyor, derin bir soluk alıyor ve toprağa birbiri ardından iple bağlanmış dallardan yapılmış kaba saba 10 haç çakıyor. Haçları yere çakarken adıyor. Bu haç tanrım burada bilinmeyen ve yerlileri kırıp geçiren hastalıklar için. Bunlar denizdeki damlalar sahildeki kum taneleri kadar çok kızılderiliği öldüren savaş ve açlık için. Bu haraç toplayanlar, kızılderililerin balını yiyen balsız arılar için, bu da kızılderililerin çocuklarını topraklarını satarak ödedikleri haraç için, bu en çok bir fersah yakınına yaklaşılacak kadar ölüm kokan aldın madenleri için, bu Tenochtitlan'ın kalıntıları üstünde yükselen yüce Meksiko kenti ve onu inşa etmek için gece gündüz şarkı söyleyip haykırarak yorgunluktan ölünceye ya da heyelanlarda ezilinceye kadar sırtlarında kiriş ve taş taşıyanlar için. Bu yüzleri damgalanan hayvan sürüleri gibi 4 yönden buraya sürülen köleler için. Bu da madenlerin çalışabilmesi için o çok ağır yükleri taşırken yol kenarında düşüp ölenler için. Bu da Tanrı, biz İspanyolların her zaman Kızılderililerin işkence görmesi, öldürülmesiyle son bulan bitmez tükenmez çatışma ve çekişmeleri için. Haçların önünde diz çökerek dua ediyor Motolinia. Bağışla onları Tanrım, yalvarırım bağışla onları. Hala kanlı putlara taptıklarını biliyorum ve eğer eskiden 100 tanrıları varsa şimdi seninle 101 oldu. Okunmuş ekmekle buğday tanesini ayırt edemiyorlar. Ama şaşmaz elinden cezayı hak ediyorlarsa cömert yüreğinden de merhameti hak ediyorlar. Motolinia sonra haç çıkarıyor, cübbesini silkiyor, tepeden aşağı inmeye başlıyor. Ave Maria saatinden biraz önce manastıra ulaşıyor. Hücresinde yalnız ot bir şiltenin üzerine uzanıyor, ağır ağır mısır bazlamasını çiğniyor. 1536 Machu Picchu, Manco Inca. Köpek gibi davranılan bir kral olmaktan bıkan Manco Inca, yüzü kıllı adamlara karşı ayaklanıyor. Pizarro boş tahta Manco Inca'nın Atahualpa'nın ve Huascar'ın kardeşi Paolo'yu yerleştiriyor. Manco Inca atının sırtında büyük bir ordunun başına geçerek Cusco'yu kuşatıyor. Kentin çevresinde ateşler yanıyor, alevli oklar yağmur gibi yağıyor. Ama açlık kuşatmacıları kuşatılanlardan daha kötü vuruyor ve Manco Inca'nın birlikleri 6 ay sonra toprağı çatlatan savaş çığlıkları arasında çekiliyorlar. Inca Urubamba Irmağı Vadisi'ni geçiyor, yüksek sisli tepelerin arasında ortaya çıkıyor. Taş basamaklar onu dağ tepesindeki gizli sığınağa götürüyor. Siperler ve tahkim edilmiş kulelerle korunan Machu Picchu Kalesi dünyanın ötesine egemen. 1536 Ulua Vadisi, Gonzalo Guerrero. Alonso de Avila'nın zafer kazanmış atlıları çekiliyorlar. Savaş alanında kaybedenlerin arasında sakallı bir kızılderili yatıyor. Çıplak gövdesi mürekkep ve kanla çizilmiş girişik bezemelerle dolu. Burnundan, dudaklarından ve kulaklarından altın simgeler sallanıyor. Çakmaklı bir tüfek alnını yardı. Adı Gonzalo Guerrero'ydu. İlk yaşamında Palos limanında yaşayan bir denizciydi. İkinci hayatı çeyrek yüzyıl önce Yucatan sahilinde gemisi kazaya uğradığında başladı. O zamandan beri Kızılderililerin arasında yaşıyordu. Barış zamanında reis, savaşta komutandı. Bir Maya kadınından 3 çocuğu vardı. 1519'da Hernan Cortez onu çağırdı. ''Hayır'' dedi Gonzalo haberciye. ''Bak çocuklarıma ne kadar güzeller. Bana yalnızca taşıdığın şu yeşil boncuklardan birazını bırak. Onları çocuklarıma verip bakın diyeceğim onlara. Kardeşlerim size bu oyuncakları gönderdiler ülkemden.'' Çok sonraları Gonzalo Guerrero başka bir ülkeyi savunurken, başka kardeşlerin yanında, kendi seçtiği kardeşlerin yanında savaşırken öldü. Kızılderililerin fethettiği ilk İspanyol fatihti o. 1536 Culiacan, Cabeza de Vaca. Cabeza de Vaca, Malhado adasında bir deniz kazasına uğrayalı 8 yıl oldu. Endülüs'ten gemilerle açılan 600 adamdan birkaçı yolda kaçtı. Birçoğunu deniz yuttu, ötekiler açlıktan, soğuktan öldü ya da onları Kızılderililer öldürdü. Dördü, yalnızca dördü şimdi Culiacan'a ulaşıyor. Alvar Núñez Cabeza de Vaca, Alonso de Castillo, Andres Dorantes ve siyah Arap Estebanico bütün Amerika'yı yaya geçerek Florida'dan Pasifik kıyılarına geldiler. Çıplaktılar, yılan gibi deri döküyorlardı. Kızılderililer onlara mucize ve tedavilerine karşılık battaniye, Hint inciri, mısır koçanı verinceye kadar yaban otları, kökler, kurtlar, kertenkeleler, canlı bulabildikleri ne varsa onları yediler. Cabeza de Vaca, Pater Noster ve Ave Maria dualarıyla birden çok Kızılderili'yi diriltti. Haç çıkararak ve ağrıyan yerlerini üfleyerek birçok hastayı iyileştirdi. Bu mucize yaratıcıların ünü dalga dalga yayıldı, yığınlar onları yollarda karşılamaya çıktı. Köyler onları dans ve şarkılarla uğurladı. Güneye doğru ilerlerken Sinaloa'da Hristiyanların ilk izleri belirmeye başladı. Cabeza de Vaca ve yol arkadaşları tokalar, nal çivileri, yular bağlama kazıklarına rastladılar. Korkuya da rastladılar. Issız tarlalar, dağlara kaçan kızılderililer. Yaklaşıyoruz dedi Cabeza de Vaca. Böylesine uzun bir yürüyüşten sonra insanlarımızdan uzak değiliz artık. Onlar sizin gibi değiller dedi kızılderililer. Siz güneşin doğduğu yerden geliyorsunuz, onlar battığı yerden. Siz hastaları iyileştiriyorsunuz, onlar sağlamları öldürüyorlar. Siz çıplak ve yalın ayak dolaşıyorsunuz. Sizin bir şey hırsınız yok. 1537 Roma. Papa onların bizim gibi olduklarını söylüyor. Papa 3. Paul, Aziz Pedro ve Aziz Pablo'nun suretlerini taşıyan kurşun mührüyle damga vuruyor. Mührü parşömene bağlıyor. Vatikan yeni bir ferman yayınlıyor. Sublimis Deus adlı fermanda kızılderililerin Tanrı'nın ruh ve mantık armağan ettiği insanlar olduğu açıklanıyor. 1538 Santo Domingo, Ayna. Öğle güneşi taşlardan duman, madenlerden şimşekler çıkarıyor. Limanda gürültü, kalyonlar Sevilla'dan Santo Domingo Kalesi için ağır toplar getirdiler. Vali Fernandez de Oviedo uzun topların ve ağır topların taşınmasına göz kulak oluyor. Siyahlar kırbacın altında son hızla çekiyorlar yükü. Arabalar demir ve bronz yüklerin altında gıcırdıyor. Bu kargaşanın ortasında kimi köleler de gidip geliyor, aşırı ısınan dingillerden sıçrayan alevlere kova kova su döküyorlar. Gürültü patırtının içinde kızılderili bir kız efendisini arıyor. Bütün cildi su toplamış, pırtık giysilerin tenine verdiği dayanılmaz acılar içinde her adım bir başarı. Bütün gece ve yarım gün boyunca bir çığlık attıktan sonra öteki atana kadar asit yanıklarına göğüs gerdi bu kız. Kendi eliyle kızarttı guao ağaçlarının köklerini, avuçlarının arasında ovuşturarak bir merhem yaptı. Sonra bütün vücudunu saçlarının diplerinden ayaklarının tabanlarına kadar bununla ovdu. Çünkü guao deriyi yakıp rengini gidererek kızılderili ve siyah kadınları kastilyalı beyaz hanımlara dönüştürüyor. ''Beni tanıdınız mı efendim?'' Oviedo onu itiyor ama kız incecik sesiyle ısrar ediyor. Oviedo usta başlarına emirler yağdırıp koşuştururken bir gölge gibi ayrılmıyor efendisinden. ''Benim kim olduğumu bilmiyor musunuz?'' Kız yere düşüyor, yerde hiç durmadan soruyor. ''Efendim, efendim, bahse girerim ki kim olduğumu bilmiyorsunuz.'' 1538 Bogota Vadisi. Kara sakal, kızıl sakal, ak sakal. Bir yıl önce Gonzalo Jimenez de Cuesa'da kara sakallı, kara gözlü, Magdalena Irmağı'nın kaynağında altın pınarları aramaya çıktı. Santa Marta nüfusunun yarısı onun peşinden gitti. Güneşte buharlaşan bataklıklardan ve topraklardan geçtiler. Irmağın kıyılarına ulaştıkları zaman tüfekleri, ekmeği ve tuzu taşımak için yanlarında getirdikleri kızılderililerden biri bile sağ kalmamıştı. Avlanacak köle kalmadığından köpekleri kaynar su kazanlarına attılar. Sonra atlar da parça parça kesildi. Açlık, timsah, yılan ve sivrisineklerden beterdi. Kökleri ve deri kayışları yediler. Düşüp ölen adamların etini yemek için rahibin ona cennetin yolunu açmayı bitirmesini bile beklemeden kavga ettiler. Acıtan yağmurun altında yelkenleri rüzgarsız ırmaktan yukarı yollarını sürdürdüler. Sonunda Cuesa'da yolu değiştirmeye karar verdi. El Dorado'nun ırmağın kaynağında değil, dağların öte yanında olması gerektiği sonucuna varmıştı. Böylece dağlarda yürüdüler. Uzun tırmanışlardan sonra Cuesa'da şimdi Chibcha halkının yeşil vadilerine yaklaşıyor. Sıtmanın bir deri bir kemiğe çevirdiği 70 korkuluğun önünde kılıcını kaldırıyor. Buralara el koyuyor ve bir daha valisinin buyruklarına hiç uymayacağını duyuruyor. 3,5 yıl önce Nicolas de Federman kızıl sakallı mavi gözlü dünyanın altın merkezini aramak üzere Coro'yu terk edip dağlarda ve düzlüklerde kutsal bir yolculuğa çıktı. Yanındaki kızılderililer ile siyahlar ilk ölenler oldu. Dorukların bulutlarla karıştıkları yere ulaştığında Federman, Chibcha halkının zümrüt vadilerini görüyor. 170 asker hayatta kalabildi. güçlükle sürüklenen geyik derisine sarılı hayaletler. Federman kılıcını öpüyor, buralara el koyuyor ve bir daha valisinin buyruklarına hiç uymayacağını duyuruyor. Üç uzun yıl önce gri gözlü, yaştan ya da yolların tozundan sakalları ağarmış olan Sebastian de Benalcázar, boşaltılmış ve yakılmış Quito kentinin kendisine vermeye yanaşmadığı hazineleri bulmak için bir saldırıya geçti. Onu izleyen kalabalıktan geriye 160 bitkin Avrupalı kaldı. Kızılderililerden kalan olmadı. Kentleri yerle bir eden, kentler kuran Benalcázar, ardında kül ve kan ile kılıcının ucundan doğmuş yeni dünyalar bıraktı. Dar ağacının çevresinde bir alan, alanın çevresinde kilise, evler, surlar. Sıra dağların tepesinde İspanyol Fatih'in miğferi parıldıyor. Benalcázar Çipça halkının yeşil vadilerine el koyuyor ve bir daha vadisinin buyruklarına hiç uymayacağını duyuruyor. Kuzeyden Kuesa da geliyor, doğudan Federman, güneyden Benalcázar. Haç ve tüfek, gök ve toprak, çılgınca sağda solda dolaştıktan sonra sıra dağların yamaçlarından aşağı inip Bogota düzlüğünde karşılaşıyorlar üç asi komutan. Benalcázar buranın kabile reislerinin bir yerden bir yere altın tahtrevanla gittiğini biliyor. Federman tapınak ve saraylarda asılı altın tabakalarına çarpan meltemlerin çıkardığı tatlı ezgileri duyuyor. Kuesa'da altın tozuyla kaplı, yerli rahiplerin suya daldıkları gölün kıyısında diz çöküyor. Kimin olacak sonunda Eldorado? Buraya ilk gelen olduğunu söyleyen Granadalı Kuesa'danın mı? Banker Welser adına fetihler yapan Ulumlu Alman Federman'ın mı? Kordobalı Benalcázar'ın mı? Yaralarla kaplı derileri, paçavralar içindeki kemikleriyle üç ordu birbirini tartıp bekliyor. Sonra Alman birden gülmeye başlıyor. Kahkahadan iki büklüm oluyor. Endülüslülere de bulaşıyor bu. Sonunda kahkaha, açlık, hepsini buraya çeken neden, varlığı olmadan var olan ve gelmeden varan şeyin, Eldorado'nun kimsenin olmayacağı bilinciyle yerlere seriliyor üç komutan. 10. Ayrımın sonu. Sayfa 126.